Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde genç bir kızın iş arkadaşı tarafından nasıl taciz edildiğini ve bu genç kızın nasıl önlem almaya çalıştıkça iş yeri müdürleri tarafından görmezden gelindiğini ve ardından bu olayın nasıl bir cinayetle sonuçlandığını konuşacağız. Bu bölümde bahsedeceğimiz kişi Riley Whitelaw. Riley 20 Ocak 2005'te Colorado Springs'te doğdu. Riley'nin küçüklüğü hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Ancak Riley öldüğü sırada annesi Courtney Whitelaw ve annesinin erkek arkadaşı olan Chris Johnson'la birlikte yaşıyordu. Aynı zamanda Riley bu sırada Colorado Springs'te yer alan Hava Akademisi Lisesi'nde devam etmekteydi. Riley hakkında bildiklerimiz genel olarak ailesi ve arkadaşlarıyla iyi anlaştığı, birçok hobisi olduğu, örneğin resim yapmak ve gitar çalmak gibi. Aynı zamanda da hayvan hakları koruyuculuğu yapan Humane Society adlı topluluğun da bir parçası olduğunu biliyoruz. Riley bir süredir Walgreens'te çalışıyordu. Walgreens'i bir eczaneler zinciri gibi düşünebilirsiniz. 2021 yılının yaz aylarında Riley o sırada 16 yaşındayken Walgreens'teki müdürüne bir şikayette bulundu. Riley'nin şikayet ettiği şey 28 yaşındaki iş arkadaşı olan Joshua Johnson'ın kendisine sarkıntılık ediyor olmasıydı. Riley müdürü Justin Zunino'ya Joshua Johnson'ın davranışlarından rahatsız olduğunu ve onunla çalışmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine müdürü Justin ise Joshua'ya giderek onunla Riley'nin bu şikayetleri hakkında konuştu. Başlangıçta Joshua bu durumu anlayışla karşılamış gibi görünüyordu ve anladığım kadarıyla bir süre Riley'i rahatsız etmeyi bıraktı. Mart 2022'de Riley'nin erkek arkadaşı da yine Riley ile birlikte aynı Walgreens'te çalışmaya başladı. Ve bir başka mağaza müdürü olan Crystal'a göre bu durum Joshua'yı kıskandırıyordu. Yani Joshua o kadar takıntılı bir insandı ki Riley'i kendi erkek arkadaşından kıskanıyordu bu durumda. Artık bu noktadan sonra olaylar iyice çığırından çıkmaya başlamıştı. Çünkü az sonra anlatacağım olaylar yaşanmadan sadece birkaç hafta önce Riley müdürüyle konuşarak artık Johnson'la birlikte çalışmamak istediğini ve bunun için de çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasını talep etti. Ancak bir şekilde fazla mesai yapacağı zamanlarda mecburen Joshua ile birlikte çalışmak zorunda kalacaktı. Yani evet saatler ayarlanabilirdi ama tamamen ayrı zamanlarda çalışmaları mümkün gibi gözükmüyordu. 11 Haziran 2022 tarihine geldiğimizde o gün saat 18.55'te Colorado Springs Polis Departmanı'na 6820 Centennial Bulvarı'nda bulunan Walgreens'ten bir arama geldi. Aramayı yapan kişi Justin Zunino'ydu. Yani mağazanın müdürlerinden birisi. Justin operatöre mağazanın dinlenme odasında bir ceset bulduğunu ve her yerde kan olduğunu söylüyordu. Bu telefon konuşmasından 7 dakika sonra saat 19.02'de polisler mağazaya ulaştılar. Ve mağazaya geldiklerinde dinlenme odasında ne yazık ki Riley Whitelaw'un cesedini buldular. Riley'nin bedeninin etrafında fazlasıyla kan birikmişti ve etraftaki tezgahlara, dolaplara da yine kan sıçramıştı. Riley'nin olay yerinde öldüğü açıklandı. İhbarı yapan kişi olduğu için tabii ki Justin Zunino sorgulandı. Dedektifler onunla görüştüler ve Justin'in ifadesine göre 17.30 sularında diğer mağaza müdürü olan Crystal kendisini aramıştı. Ve Crystal ona Riley'nin moladan dönmediğini söylemişti. Justin o sırada mağazada değildi ancak akşam saat 6 civarında geri döndü. Yani yaklaşık olarak Crystal kendisini aradıktan yarım saat sonra. Ardından Justin döndükten sonra direkt olarak güvenlik kamerası görüntülerini izlemişti. Görüntülerde garip bir şey vardı. Çünkü Joshua Johnson dinlenme odasında kameranın görüşünü engelleyecek şekilde kutuları üst üste istifliyordu. Ardından Justin Riley'i aramaya gidiyor ve bu sırada birinin dinlenme odasının pencerelerini kağıtlarla kapattığını fark ediyor. Zaten sonrasında da az önce anlattığım gibi Riley'nin cesedini buluyor. Ancak garip bir nokta var. Justin mağazaya gittiğinde saat 6. Ancak Justin polisleri aradığında saat 6.55. Arada 55 dakika var. Justin ne kadar uzun bir süre boyunca güvenlik kameralarını izledi. Ki zaten en başında neden direkt olarak Riley'yi bulmak için geldiği mağazada bu kadar uzun süre güvenlik kameralarını izlemiş olması da garip geliyor. Yani sonuç olarak bir çalışanınızın moladan dönmediğini görüyorsanız ve onu bulmak istiyorsanız öncelikle mola odasına bakarsınız. Mola verdiği zaman nerede olduğuna bakarsınız. Bunun yerine güvenlik kamerası izlemeye başlaması en başından garip. Peki diğer mağaza müdürü olan Crystal bu sırada ne yapıyordu? Hatırlarsanız ki saat 17.30 sularında Riley'nin moladan geri dönmediğini bildirmek için Justin'i aramıştı. Bir yandan da Crystal da Riley'i arıyordu ve ifadesinde söylediğine göre Riley'i ararken çöp konteynerlerinin bulduğu alanın yanına gitmişti. Burada boş bir çamaşır suyu şişesi gördü ve çok güçlü bir çamaşır suyu kokusu fark etti. Yine Crystal'ın verdiği ifadede yer alan bilgilere göre orada sanırım bir oda varmış ve Crystal oradaki kapıyı açmaya çalışmış. Bu sırada içeriden bir erkek sesi gelmiş ve içerideki erkek üstünü değiştirdiğini söylemiş. Bu yüzden Crystal da kapıyı açmak için uğraşmamış ve geri dönmüş. Her iki mağaza müdürünün de Riley'i aramak için neden inatla mola odasına bakmak yerine alakasız yerleri aramaya çalışmaları bana gerçekten garip geldi. Ve Riley'nin cesedini bulmaları için aradan bir saat geçmiş olması da ayrı bir gariplik tabii ki. Peki Walgreens'in açık olduğu, hala hizmet vermekte olduğu saatlerde işlenen ve böylesine vahşi olan bir cinayetin hiç mi tanığı yoktu? Kimse mi bir şey görmemişti, duymamıştı, fark etmemişti? Riley'nin öldürüldüğü açıklandıktan sonra ortaya 16 yaşında bir tanık çıktı. Bu tanığın ifadelerine göre kendisi 11 Haziran günü saat 17.45 sularında Walgreens'teki deodorant reyonunun yakınlarındayken bir kadın çığlığı duymuştu. Ve bu çığlığın ardından da kapıların çarpılması gibi bir ses duyduğunu söylemişti. Ancak bu durum çok uzun sürmemişti. O yüzden o da bunun önemli bir şey olduğunu düşünmediği için bunu görmezden gelmişti ve herhangi bir şekilde birine bildirme gereği duymamıştı. Kendisi daha sonrasında aldığı eşyaların parasını ödeyerek oradan ayrılmıştı. Şimdi gelelim Riley'nin 24 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan otopsi raporuna. Bu rapora göre Riley'nin vücudunda herhangi bir uyuşturucu uyarıcı madde bulunamamıştı. Riley'nin boynunda, yüzünde ve göğsünde 42 bıçak yarasının yanı sıra ellerinde ve kollarında da savunma yaraları vardı. Riley'nin asıl ölüm sebebi ise boynuna aldığı çok sayıda bıçak darbesiydi. Sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi bu noktada baş şüpheli, daha öncesinde Riley'i taciz ettiği bilinen iş arkadaşı Joshua Johnson'dı. Joshua Johnson, Colorado Springs'in 92 mil kadar güneyindeki eyaletler arası 25 nolu yolda yürürken bulundu. Eyalet polisleri Joshua'yı bulduklarında Joshua'nın yüzünde ve ellerinde çizikler olduğunu fark ettiler. Joshua bu çizikleri Colorado Springs'teki bir Walgreens mağazasında saldırıya uğraması sonucunda oluştuğu şeklinde açıkladı. Ardından eyalet polisleri onu tutukladılar ve Colorado Springs'e geri getirdiler. Burada El Paso County hapishanesine götürüldü ve birinci derece cinayet şüphelisi olarak burada tutulmaya başlandı. Joshua, Colorado Springs dedektifleriyle yaptığı ilk görüşmede 11 Haziran akşamı dinlenme odasında olduğunu itiraf etti. Verdiği ifadeye göre kendisi kanın içinde düşmüştü ve bu olaydan hemen sonra eve gidip kanla kaplı olan kıyafetlerini değiştirmişti. Ancak kamera kayıtlarında her ne kadar görülebiliyor olsa da kutuları kamera görüntülerini engelleyecek şekilde istiflediğini inkar etti. Bunu kabul etmedi. Kabul ettiği bir diğer şey de hatırlarsanız Crystal çöp konteynerlerinin yan tarafındaki odada kapıyı açmaya çalıştığında içeriden birisi üstünü değiştirdiğini söylemişti. Joshua bu seslenen kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ardından da dedektiflere Riley'e evet önceden aşık olduğunu ama artık böyle bir şey olmadığını söyledi. Çünkü iddialarına göre artık kendisi Crystal'la birlikteydi. Ancak ne gariptir ki Crystal sorgusu boyunca Joshua ile herhangi bir şekilde ilişkisi olduğundan hiç bahsetmemişti. 13 Haziran tarihinde Joshua 1. derece cinayetle suçlandı ve bu sırada hala El Paso County Hapishanesi'nde kefaletsiz olarak tutulmaya devam ediyordu. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktı çünkü Colorado'da 2020 yılından beri ölüm cezası kaldırılmıştı. Zaten eyalette gerçekleştirilen son idam da 1994 yılındaydı. Joshua'nın duruşması sırasında birçok önemli delil farklı bilirkişiler tarafından sunuldu. En önemli delillerden birisi Joshua'nın dolabında Riley'i öldürmek için kullanılan çok amaçlı bir aletin kılıfı bulunmuştu. Bu alet de zaten olay yerinde Riley'nin yanında bulunmuştu. Alet olay yerinde bulunduğunda bıçak kısmı dışarıdaydı ve kanla bulanmış bir haldeydi. Bu kandan alınan DNA örneklerinde 3 farklı kişinin DNA'sına ulaşıldı. Bunlardan en fazla olanları Riley'e aitti, evet. Ama burada Joshua'ya ait örnekler de vardı. Joshua'nın DNA'sı da burada bulundu. Ancak bir kişinin daha DNA'sına rastlandı. Bu bir erkekti ancak bu DNA'nın kime ait olduğu bulunamadı. Tüm bunların yanı sıra okuduğum raporlara göre tam olarak nerede bulunduğunu bilmiyor olsam da raporda yazdığına göre bazı kritik noktalarda Joshua'nın parmak izlerine rastlamışlardı. Ayrıca bir başka önemli delil daha vardı. Bu da Joshua'nın dolabında yine bulunan bir nottu. Bu notta Riley'nin ve erkek arkadaşının adresleri, sosyal güvenlik numaraları, telefon numaraları ve dolap şifreleri yazılıydı. Ayrıca incelenen delillerde Joshua'nın evinin önündeki güvenlik kamerası görüntüleri de vardı. Burada cinayetten sonra Joshua'nın yüzünün büyük bir kısmını kapatan bir kapşonlu giydiği ve oldukça telaşlı bir şekilde hareket ettiği görülüyordu. Ayrıca Joshua'nın ifadesine de gelecek olursak, Joshua, Riley'nin çığlıklarını duyduğunda dinlenme odasına gittiğini ve o sırada da orada biri tarafından saldırıya uğradığını ancak oda karanlık olduğu için bu kişinin kim olduğunu göremediğini söyledi. Ama sonrasında ifadesine devam ediş şekli aslında başta söylediklerini yalanlar nitelikteydi. Çünkü saldırgan hakkında görebildiği, söyleyebileceği tek şey onun gri tonlu mavi gözleri olan gizemli bir adam olduğuydu. Yani kim olduğunu seçemeyeceğiniz bir insanı karanlık bir ortamda saldırıya uğrarken bu kişinin göz rengini fark edemezsiniz diye düşünüyorum. Ardından tabii ki dedektifler Joshua'ya neden bu gizemli saldırganın ardından polisleri aramadığını, neden herhangi bir şekilde bir aksiyon almadığını sorduklarında da Joshua kendisinin korktuğunu ve adamın kendi adresini bildiğini söyledi. Adamın adresi bildiğini nereden öğrenmiş o hengamede onu da bilemiyoruz tabii. Kıyafetlerindeki kanın sebebinin de odadan koşarak çıkarken kayıp düşmesi olduğunu söyledi. Ardından da iddialarına göre eve gidip üstünü değiştirmişti. Ancak bu noktada yine bir mantıksızlık var. Çünkü daha önceki ifadelerinde dedektiflerin ilk sorgusunda Joshua daha öncesinde Crystal kapıyı açmaya çalıştığında içeriden üstünü değiştirdiği şeklinde kendisinin seslendiğini söylemişti. Ama şimdiki ifadesinde odadan kaçarken üstünün kan olduğunu ve direkt olarak eve gidip evde üstünü değiştirdiğini söylüyor. Ki zaten buradan sonrası da yine açıklanamayacak kadar saçma. Joshua'nın ifadesinin devamına göre Joshua eve gidip üstünü değiştirdikten sonra arabasına binerek güneye doğru yola çıkıyor. Sonrasında da arabasını bırakıyor ve yürümeye başlıyor ki zaten sonrasında da bildiğimiz gibi eyalet polisleri tarafından durdurularak tutuklanıyor. Bu arada Joshua'nın yol kenarında bıraktığı arabası da bulundu. Arabanın içi alelacele bir şekilde boşaltılmış gibi gözüküyordu. Paspaslar kayıptı ama arabanın içinde kanlı mendiller, bandajlar ve tek kullanımlık jiletler vardı. Tüm bu şüphe ve deliller ışığında jüri üyeleri Joshua Johnson'ın Riley Whitelaw'un birinci dereceden cinayetinden suçlu olduğuna karar verdiler. Ve bunun üzerine başta da bahsettiğim gibi Joshua ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Riley'nin başına gelenler gerçekten çok üzücü. Daha önünde çok güzel yılları olan, belki çok güzel şeyler başarabilecek olan gencecik bir kızın takıntılı bir sapık tarafından hayatından edilmesi gerçekten çok üzücü bir olay. Ve bu noktada sizlere bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Biliyorum ki dinleyicilerimin, takipçilerimin büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Lütfen bir şeylerden rahatsız oluyorsanız yardım istemekten, yardım almaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Karşınızdaki kişi bu olayda olduğu gibi bir iş arkadaşınız olabilir, arkadaşınız olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir, kan bağınızın olduğu bir kişi olabilir. Ama lütfen unutmayın ki taciz tacizdir ve önlenmesi gerekir. Bu yüzden lütfen eğer böyle şeyler yaşıyorsanız, sizi rahatsız eden şeyler varsa yardım almaktan hiçbir zaman korkmayın, utanmayın ve çekinmeyin. Benim bu vakayla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını yine her zamanki gibi suçkonsal.com Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı postun altında bizlerle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.